Yedigey o kışı hiç unutmaz. Karanarı zapt etmek ve kapatmak için onu kapatacağı ahırı sağlamlaştırmaya çalışırken yıl sonu ya da yılbaşı gelmişti. Kutlu Bayevler yılbaşı ağacını donatmaya başlamışlardı ve bu Boranlı'daki bütün çocuklar için coşkulu bir olaydı. Ukubala ve kızları bütün gün onların evindeydiler ve vakitlerini daha çok ağacı süslemekle geçiriyorlardı. Yedigey de işe giderken ve işten dönünce onları uğrayıp ağaca bakmadan edemiyordu. Her gün süsleniyor, güzelleşiyordu ağaç. Kurdeleler ve elden yapma oyuncaklarla süslüyorlardı onu. Bu işe kendilerini kaptıran Zarife ve Ukubala'nın hakkını yememek gerekir. Bütün hünerlerini ortaya koyarak bir hayli yoruldular. Aslında önemli olan yılbaşı ağacının kendisi değildi. Onları harekete getiren, coşturan mutlu bir gelecek umudu, yeni yılda mutluluk verecek değişikliklerdi. Ayrı ayrı hepsinin beklentisi buydu. Abu Talip bununla da yetinmedi. Köyün bütün çocuklarını evlerin önündeki açıklıkta toplayarak kocaman bir kardan adam yaptı. Başlangıçta Yedigey bunu sadece bir çocuk oyunu olarak gördü ama sonunda o da kaptırdı kendini bu oyuna. Kardan adam insan boyundaydı. Gözleri kaşları kömürdendi. Kırmızı burnu, sırıtan kocaman bir ağzı vardı. Başına Kazankap'ın tüyleri dökülmüş eski şapkasını geçirmişlerdi. Bir eline yolun açık olduğunu bildiren yeşil renkli bir kumaş parçası, öbür eline 1953 yılı kutlu olsun yazılı bir levha tutturmuşlardı. Demir yoluna dönük gelip geçen trenleri selamlayarak duruyordu. Bu gülünç kardan adam bir ocaktan sonra da epeyce kaldı orada. Yılın son günü Boranlı'nın bütün çocukları kardan adamın yanında ve süslü çamın etrafında akşama kadar oynadılar. İşten dönen ve nöbette olmayan büyükler de katılıyordu onlara. Ertesi gün Abu Talip'in Yedigey'i anlattığına göre çocuklar erkenden kalkmış. Heyecanlı sabırsızmışlar. Güya mışıl mışıl uyuyan babalarının yanına gelmişler. Şunları anlatmıştı Abu Talip. Atika, Atika, Ayaz Ata, Noel Baba neredeyse gelir. Karşılamaya çıkalım dedi Ermek. Peki dedim. Kalkıp elimizi yüzümüzü yıkayalım, sıkıca giyinelim ve karşılayalım onu. Geleceğini söylemişti zaten. Hay Allah, nasıl da unuttum. Hangi trenle gelecek diye sordu büyüğü. Hangi trenle olursa gelir. Ayaz Ata için her tren durur burada. Öyleyse hemen kalk. Kalkıp ciddi ciddi hazırlandık. Davul telaşla sordu. Peki annem? Annem gelmeyecek mi? O da Ayaz Ata'yı görmek ister herhalde. Elbette ister. Hadi çabuk uyandırın annenizi. Hazırlandık, giyindik ve hep beraber evden çıktık. İstasyon şefliğine doğru hızlı hızlı yürüdük. Çocuklar koşup istasyon binasının etrafına dolandılar. Ama Ayaz Ata yoktu. Ermek şaşkın gözlerle bakınarak sordu. Atika, hani Ayaz Ata? Niye gelmemiş? Siz biraz bekleyin dedim. Ben gidip nöbetçi memura sorayım. İstasyon binasına gittim. İçeri girip akşamdan bıraktığım küçük armağan torbasını ve bir sözle mektubu alıp getirdim. Çocuklar bana doğru koşarak geldiler. Ayaz Ata yok mu? Ne olmuş? Gelmiş gelmiş ve size şu mektubu bırakmış. Okuyayım da dinleyin. Ve okudum. Sevgili yavrularım Davul ve Ermek, sizin bu ünlü Boranlı'ya çok erken saat 5'te geldim. Siz yataklarınızda mışıl mışıl uyuyordunuz. Hava çok soğuktu. Ama soğuk bana hiç dokunmaz. Zaten ben de çok soğuğum. Sakalımın tüyleri bile buz yündendir. Tren burada sadece 2 dakika durdu. Ancak bu mektubu yazacak ve armağanlarınızı bırakacak kadar zamanım oldu. Torbada köydeki bütün çocuklar için birer elma ve 2'şer ceviz bıraktım. Kusura bakmayın, çok işim var. Daha pek çok çocuk beni bekliyor. Onlara da uğramalıyım. Gelecek yıl başında sizinle görüşmeye çalışacağım. Şimdilik hoşça kalın, Ayaz Atanız. Durun durun, bir not daha. Kardan adamınız çok güzel olmuş. En güzelini siz yapmışsınız. Yanına gidip onun elini sıktım. Çocuklar sevinçten uçuyordu. Ayaz Ata'nın mektubu onları çok etkiledi. Ona hiç gücenmediler. Yalnız armağan torbasını taşımak için aralarında biraz tartıştılar. Bunu da anneleri halletti. Tartışmayın dedi. Dağıl büyük olduğu için önce o taşıyacak. On adım gittikten sonra taşıma sırası sana gelecek Ermek, tamam mı dedi. O gün öğleye doğru çocukları en çok eğlendiren ve onlardan en çok ilgi gören Yedigey amcaları oldu. Çünkü Yedigey onları eski bir kızağa bindirip gezdirdi. Kızağa Kazankap'ın yaşlı devesini koşmuşlardı. Bu uysal deve çok iyi çekiyordu kızağı. Karanarı koşamazlardı. Kim zapt edebilirdi azgın karanarı? Ne eğlendiler, ne eğlendiler. Kızağı Yedigey amcaları sürüyordu. Bir yandan Yedigey amcanın yanına oturmak için birbirleriyle çekişirken, bir yandan da daha hızlı, daha hızlı diye bağırıyorlardı. Abu Talip ile Zarife de kayığın yanında yürüyor, koşuyor, yokuş aşağı giderlerken arkasına tutunuyor, bir ucuna basıp kayıyorlardı. İstasyondan 2 kilometre kadar uzaklaşıp bir tepeye vardıktan sonra geri dönmek için durdular. Kızağı çeken yaşlı deve çok yorulduğu için biraz dinlendiler orada. Çok güzeldi o gün. Göz alabildiğini uzanan bozkırdı. Kulağın duyabildiği kadar uzaklıklarda çıt çıkmıyordu. Uçsuz bucaksız bozkır esrarlı bir şekilde dizi dizi tepeleriyle karla kaplıydı. Gökyüzünün donuk ışığı bozkırda yansıyor. Öğle saatinin kış için ılık sayılan havası yayılıyordu ortalığa. Hafif bir rüzgarın uğultusu da çarpıyordu ara sıra insanın kulağına. Aşağıda demir yolu üzerinde uzun bir katar göründü. Ard arda koşulmuş iki kara lokomotifin sütun sütun dumanlar çıkararak çektiği katar toprak rengindeydi. İşaret semaforunun yanına gelince öndeki lokomotif uzun bir düdük çaldı. Sonra aynı şekilde bir defa daha çaldı düdüğünü. Bu istasyonda duraklamayan bir katardı bu. Semaforların ve onca boş yer dururken demir yolunun hemen yakınına kümelenmiş yarım düzine küçük evin önünden uğul uğul bir gürültüyle geçip gitti. Tren gittikten sonra yine o derin sessizlik kapladı ortalığı. Çevrede hiçbir hareket, hiçbir kımıltı görünmüyordu. Yalnız evlerin bacalarından kıvrım kıvrım mavi ince dumanlar yükseliyordu gökyüzüne. Gezintiye çıkan çocuklar da konuşmaktan, bağırışmaktan yorulmuş susmuşlardı. Bir süre sonra Zarife kocasına alçak sesle "Çok güzel, çok güzel ama beni korkutuyor" dedi. "Doğru, bana da öyle geliyor" dedi Abu Talip aynı ses tonuyla. Yedigey başını çevirmeden yan gözle baktı onlara. Yan yanaydılar ve birbirlerine çok benziyorlardı. Zarife'nin alçak sesle ama anlaşılır biçimde söylediği sözler kendisini ilgilendirmediği halde bir üzüntü çöktü içine. Bacalardan çıkan ve kıvrıla kıvrıla yükselen dumanların genç kadına korku ve keder verdiğini hissediyordu. Ama onlara ne yardım olabilirdi ki? Demir yolunun hemen yanındaki o küçücük evler onların sığınabilecekleri tek yerdi. Yedigey kamçısını sallayıp deveyi sürdü ve kızak köye doğru kaymaya başladı. Yılbaşı akşamı bütün Boranlılar Yedigeylerin evinde toplanmışlardı. Yedigey ve Ukubala birkaç gün önce karar vermişlerdi buna. Madem ki yeni komşularımız Kutlubay evler çocuklar için böyle güzel bir yılbaşı ağacı süslediler, biz de üzerimize düşeni yapmalıyız, cimriliğin hiç yeri yok demişti Ukubala. Karısının bu teklifine Yedigey çok sevindi. Gerçi herkes gelemezdi çünkü bazıları nöbetteydiler, bazıları da daha sonra nöbete gideceklerdi. Trenler bayram seyran dinlemez, her zaman gelir giderlerdi. Saat 9'da makas başında bulunmak zorunda olan Kazangap, eğlencenin ancak ilk saatlerine katılabildi. Yedigey ise ertesi sabah saat 6'da nöbete gidecekti. İş işti. Yine de çok güzel, çok eğlenceli bir gece geçirdiler. Birbirlerini günde en az 10 defa gördükleri halde o gece uzaklardan gelmiş davetliler gibi giyinip kuşanmışlardı. Pek keyifliydiler. Ukubala güzel yiyecekler hazırlamıştı ve epeyce övdüler onu. Bol bol içecek de vardı. Vodka, şampanya, isteyen için kımız da çoktu. Çünkü bazı develer sütten kesilmemişti. Kazangap'ın yorulmak bilmeyen karısı Bikey de bunları sağarak kımız yapmıştı. Mezeleri atıştırıp ilk kadehleri yuvarladıktan sonra türkü söylemeye başladılar ve eğlence de asıl bundan sonra başlamış oldu. Konukları memnun etme çabası içinde olan ev sahipleri de gevşedi. Kimse kimsenin kusuruna bakmadan tatlı bir sohbete daldılar. Her gün görüştükleri, birbirlerini çok iyi tanıdıkları halde o gün birbirleri hakkında yeni yeni şeyler öğreniyorlardı. Şenlikler, bayramlar böyledir. İnsan birbirine daha iyi görünür, birbirini daha çok sever. Bazen bunun aksi de olur ama o kötü hava Boranlı'da pek görülmez. Çünkü sarı özek gibi bir yerde yaşayan bir avuç insanın birbiriyle çekişmesi, uyuşmazlığı olacak şey değildir. Yedigey biraz çakır keyif olmuştu. Onun bu halini bilen ve bundan hiç kaygı duymayan Ukubala da ara sıra ona takılıyordu. Saat 6'da işbaşı yapacaksın, unutma ha. Biliyorum Uku, biliyorum, merak etme. Ukubala'nın yanında oturuyor, karısının boynuna sarılıp türkü söylüyordu. Notaları yanlış çıksa da gür sesiyle ve içinden gelerek söylediği için kendisiyle birlikte herkesin neşesini artırıyordu. Durgunlaşan zekayla duyguların coşkusu birbiriyle uyum sağlayan bir ruh halindeydi. Şarkı söylerken gülen gözlerini konukların yüzlerinde gezdiriyor, onların da kendisine aynı yakınlık, içtenlikle baktığını görüyor, onları sevinçli gördüğü için kendi sevinci daha da artıyordu. O zamanlar kara saçları, kara bıyıkları, ışıl ışıl kahverengi gözleri, sağlam beyaz dişleriyle yakışıklı bir adamdı. Yedigey'in yaşlılıkta nasıl bir görünüm alacağını hayal gücünüz ne kadar çok olursa olsun tahmin edemezdiniz. İşte o Yedigey, komşularını teker teker ağırlamak, onları memnun etmek için çırpınıyor, Kazangap'ın karısı Bike'ye büyük saygı gösteriyor, onun Boranlıların anası olduğunu söylüyor, şerefine kadeh kaldırırken Amu Derya kıyılarında yaşayan bütün Karakalpak halkını da selamlıyordu. Bu arada Kazangap işi dolayısıyla erken kalkıp gitti diye üzülmemesini, neşesini yitirmemesini söylüyordu. Bir kere de gülerek aman bıktım ondan, bıktım biraz da ayrı kalalım diye takılıyordu. Yedigey o gece karısının adını hiç kısaltmadan asıl anlamıyla Uku Balası, Kuku Yavrusu diye çağırdı hep. Herkes için böyle hoşa gidecek bir isim buluyor, öyle hitap ediyordu. Boranlı'da bulunan herkes onun kardeşi, bacısıydı. Sarı Özek'ten kurtulmak için başka bir yere atanmayı sabırsızlıkla bekleyen istasyon şefi Abilova, onun hamile olduğu için yakında Kumbel'deki doğum evine gidecek olan karısı Sakiniye kadar herkesi aynı gözle, akraba kardeş gözüyle bakıyordu. Buna çevresindeki bütün bu insanların en yakınları olduğuna yürekten inanıyordu. Başka türlü nasıl olabilirdi? Türkü söyleyenler gözlerini bir an kapattığı zaman karla örtülü engin sarı özek bozkırını ve burada yaşayan bir avuç insanı bir tek aile gibi kendi evinde toplanmış görüyordu. En çok da Abu Talip ve Zarife için seviniyordu o gece. Haksız da değildi. Zarife şarkı türkü söylüyor, mandolin çalıyor, bir ezgiden ötekine süratle geçiyordu. Pürüzsüz, şakrak bir sesi vardı. Abu Talip de göğsünden gelen derin, hazin bir sesle ona uyuyor, karı koca Tatar usulünde türkülerle, manelerle karşılıklı söyleşmek demek olan çınçınlıyorlardı. Ötekiler de katılıyordu onlara. Eski yeni birçok çın, birçok türkü hatırlayıp söylüyor, yorulmak şöyle dursun, coştukça coşuyorlardı. Herkes eğleniyordu, herkes sevinçliydi. Yedigey Zarife ile Abu Talip'in tam karşılarındaydı. Gözlerini onlardan ayıramıyor, onlara baktıkça da yüreği sızlıyordu. Onlara göz açtırmayan kara talihleri olmasaydı, işte hep böyle neşeli olacaklardı diye geçiriyordu aklından. Yazın korkunç sıcağında, yangından çıkmış fidan gibi kavrulmuş olan Zarife'nin saçları diplerine kadar yanık rengini almış, dudakları da kabarıp çatlamıştı. Ama şimdi Zarife o Zarife değildi sanki. Kara gözleri ışıl ışıldı. Asyalı kadının açık, temiz, düzgün yüzüyle güzel bir kadın oluvermişti. Onun iç duygularını en çok ince kaşları belli ediyordu. Eski türkülerin, çınların havasıyla kanatlandıkça kaşları da kah yay gibi geriliyor, kah kederle çatılıyordu. Abu Talip de başını iki yana sallaya sallaya, söylediği türkünün her kelimesini anlaşılır biçimde telaffuz ederek ona karşılık veriyordu. Yorga atta yegerin yagır yeri tek, silinmez könlümden suretin senin. Dipnot, yorga atın sırtındaki eğer izleri gibi, aşkımız hiç silinmez ve senin hayalin gönlümden hiç çıkmaz. Zarife parmaklarını tellerin üzerinde gezdiriyor, yılbaşı için bir araya gelen bu küçük toplulukta mandolini konuşturuyor, inletiyor, türküler içinde yüzüyordu. Yedigey onun kendinden geçtiğini, çok uzaklarda, yükseklerde uçtuğunu, sarı özeğin karlı düzlüklerinde ciğerlerini doldura doldura nefes alarak dolaştığını görüyordu sanki. Elinde mandolini, sırtında leylak renkli hırkası, kıvrılmış küçük beyaz yakasıyla kırlarda koşuyor, koşuyordu. Geçtiği yerlerdeki tarafı açılarak ona yol veren karanlıklardan geçip ta uzaklarda, sisler arasında kayboluyor ama mandolinin sesi hala duyuluyordu. Sonra birden Boranlı'da sevdiği insanlar olduğunu hatırlıyor, onsuz kalınca pek üzüleceklerini düşünüyor, dönüp geliyor, masaya oturarak başlıyordu türkülerini söylemeye. Bundan sonra Abu Talip, Sırp partizanlardan öğrendiği bir dansı gösterdi. Onları da kaldırdı. Bu dansı yapmak için ellerini birbirlerinin omuzlarına koyuyor, ayaklarını çalınan bir havaya uygun bir şekilde öne atıyorlardı. Zarife mandolinle hızlı tempoda bir dans havası çalıyor, Abu Talip yüksek sesle söylüyordu. Hep birden halka olup dönerken opya, opya diye bağırıyorlardı. Sonra yine türkü söylediler, içtiler, kadeh tokuşturdular, birbirlerine yeni yılın uğur getirmesini istediler. Bu arada nöbet geldiği için gidenler, işleri bittiği için gelenler oldu. İstasyon şefiyle hamile karısı Sırp dansı başlamadan gitmişlerdi. Bir süre sonra Zarife temiz hava almak için dışarı çıktı. Onun ardından Abu Talip de kalktı. Terli terli dışarı çıkıp üşümesinler diye Ukubala üzerlerine kalın şeyler almaya mecbur ediyordu çıkanları. Zarife ile Abu Talip uzun zaman gelmeyince Yedigey meraklandı. O da kalktı onlara bakmak için. Onlar olmayınca eğlencenin de pek tadı olmuyordu. Ukubala Yedigey'e "Öyle çıkma, terlisin, sıkı giyin yoksa çütürsün" dedi. "Şimdi döneceğim" diye cevap verdi kocası. Yedigey kapıdan fırladı. Ayazlı beyazlı bir geceydi. Etrafa bakınarak "Abu Talip, Zarife" diye seslendi. Sesine bir karşılık almadı ama evin arkasından konuşmalar duydu ve kararsızlık içinde biraz durakladı. Ne yapacaktı? Geri mi dönsün yoksa onların yanına mı gitsin? Herhalde bir şeyler olmuştu aralarında. Zarif hıçkırıklar arasında "Seni görmeni istemedim, affedersin" diyordu. "Birden duygulandım, kendimi tutamadım, özür dilerim." Abu Talip de onu yatıştırmaya çalışıyordu. "Anlıyorum, anlıyorum. Ama yalnız ben değilim ki, ne yapalım, ben böyleyim işte. Yalnız benimle ilgili olsaydı mesele yoktu. O zaman ha bir eksik, ha bir fazla. Hayata böyle sımsıkı sarılmazdım." Abu Talip bir süre sustuktan sonra ilave etti. Çocuklarımız kurtulacak hiç olmazsa. Tek ümidim bu benim. Konuşmaların neyle ilgili olduğunu anlamayan Yedigey soğuktan büzüşerek geri döndü. Odadan içeri girdiği zaman herkesin donuklaştığını, şenliğin sona erdiğini anladı. Yeni yıl eğlencesi de böylece bitmiş oldu. 5 Ocak 1953 günü saat 10'da Boran istasyonunda bir yolcu treni durdu. Şaşılacak şeydi trenin durması. Yollar açık olduğuna göre her zamanki gibi durmadan geçip gitmesi gerekirdi. Sadece 1,5 dakika durdu ve bu kadarı yeterdi. Vagondan 3 adam indi ve üçünün de ayaklarında birbirinin aynısı olan siyah deri çizmeler vardı. Hiç konuşmadan, sağa sola bakmadan istasyon binasına doğru yürüdüler. Kardan adamın yanından geçerken bir süre durup kontrplak levhanın üzerindeki yeni yılı kutlama yazısını okudular. Kardan adamın başındaki kazan kapının tüyleri dökülmüş eski şapkasına baktılar. Sonra da istasyon binasına gittiler. Bundan bir süre sonra istasyon şefi Abilov binadan fırlayıp çıktı. Az daha kardan adama çarpacaktı. Bir küfür savurarak daha önce hiç yapmadığı şekilde kaçarcasına hızla yürümeye başladı. 10 dakika geçmemişti ki iş başından aldığı Abu Talip'le birlikte soluk soluğa geri geldiği görüldü. Abu Talip'in beti benzi atmıştı. Şapkasını eline alıp Abilov'un peşinden içeri girdi. Az sonra da Abu Talip ve siyah çizmeli adamlardan ikisi dışarı çıktılar ve bu defa Abu Talip Kutlubeyev'in oturduğu barakaya doğru yürüdüler. Orada da çok kalmadılar. Aralarında Abu Talip ellerinde bir takım kağıtlarla çıktılar ve istasyon binasına döndüler. Sonra bir sessizlik çöktü ortalığa. İstasyon binasına ne giren oldu ne çıkan. Yedigey olanları Ukubala'dan öğrendi. Ukubala, Abilov'un isteği üzerine 4. kilometrede onarım işinde çalışan Yedigey'e durumu haber vermeye gelmişti. Kocasını bir kenara çekerek Abu Talip'i sorguya çekiyorlar dedi. Kim çekiyor? Bilmiyorum. İstasyona gelen adamlar. Eğer sormazlarsa yılbaşı gecesini Abu Talip ve Zarife ile birlikte kutladığımızı söylemememizi istiyor. Ne varmış bunda? Bilmiyorum. Abilov böyle söylememi istedi. Saat 2'de sen de orada olmalıymışsın. Abu Talip ile ilgili olarak sana da bazı şeyler soracaklarmış. Benden ne öğrenmek istiyorlar? Ne bileyim ben. Abilov pek telaşlıydı. Özünü sözünü getirmişti sanki. Çabuk git bunları söyle dedi. Ben de geldim. Yedigey zaten hemen her gün saat 2'de yemeğe giderdi. Yol boyunca ve evine vardıktan sonra hep düşündü ve olanları anlamaya çalıştı. Ama bir türlü anlayamıyordu. Geçmişiyle, savaşta tutsak edilmesiyle mi ilgiliydi acaba? Bunun hesabı çoktan verilmişti. Neydi öyleyse? Huzuru kaçmış, endişesi artmıştı. Erişteden 1-2 kaşık aldıktan sonra tabağını kenara itti. Saatine baktı. 2'ye 5 vardı. Saat 2'de gelmesini istediklerine göre tam zamanında orada olmalıydı. Evden çıktı. Abilov, istasyon binasının önünde bir ileri bir geri gidip geliyordu. Acınacak bir haldeydi doğrusu. Ezilmiş, yıkılmıştı. Ne var, ne oldu dedi Yedigey. Felaket Yedigey, felaket. Kutlubayev'i tutukladılar. Böyle derken korka korka kapıya bakmıştı. Dudakları titriyordu. Peki niçin tutukladılar? Evinde yasaklanmış bazı kitaplar bulmuşlar. Akşamları oturup bazı şeyler yazıyordu ya. Oysa hepimiz biliyoruz neler yazdığını. Başına bela oldu bu yazılar. Bunları çocuklar için yazıyordu. Bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Hadi gir içeri. Seni bekliyorlar. İstasyon şefinin sözde büro denilen küçük odasında Yedigey'i bekleyen adam hemen hemen onunla aynı yaşlarda, belki biraz daha gençti. 30'unda gösteriyordu. Koca kafalı, tıknazdı. Saçları kısa kesilmişti. İri delikli, etli burnu terlemişti. Herhalde çok meşgul önündeki yazılarla bir şeyler okuyordu. Bir an durup geniş alnını yukarı kaldırdı, buruşturdu ve mendilini çıkarıp burnunun terini sildi. Konuşma süresince hep yapacaktı bunu. Sonra masanın üzerinde duran Kazbek marka paketten bir sigara çıkardı. Bunu elleri arasında yuvarlayıp yumuşattıktan sonra dudaklarına götürüp yaktı. Sonra başını kaldırıp kapının önünde ayakta bekleyen Yedigey'e akdoğan bakışlı, parlak sarımsı gözleriyle baktı. Emir veren bir sesle otur dedi. Yedigey masanın yanındaki tabureye oturdu. Bak, hiçbir şüphen kalmasın. Böyle diyen akdoğan bakışlı memur, ceketinin göğüs cebinden kahverengi kaplı bir kimlik belgesi çıkararak açtı ve hemen tekrar kapatıp cebine koyarken Tansıkbayev ya da Tıssıkbayev gibi bir isim söyledi. Yedigey iyi anlamamış, sonra da çatırında tutmamıştı. Anlaşıldı mı diye sordu akdoğan bakışlı adam. Anlaşıldı demek zorunda kaldı Yedigey. Öyleyse başlayalım işimize. Kutlubayev'in en iyi arkadaşı sen misin öyle mi? Olabilir. Neden? Akdoğan bakışlı adam Kazbek sigarasından bir nefes çekerek olabilir ha. Öyle olsun. Her şey gayet açık. Sonra birden alaylı bir gülümseme ve cam gibi parlak gözlerinde şimdiden duymaya başladığı bir zevkin ışıltısıyla sordu. Pekala dostum, bir şeyler yazıyor muyuz? Ne yazıyormuşuz? İşte ben de bunu öğrenmek istiyorum ya. Neden söz ettiğinizi anlamadım. Gerçekten mi? Anlamadın mı? İyi düşün bakalım. Evet, anlamadım neden söz ettiğinizi. Peki Kutlu Bayev neler yazıyor? Bilmiyorum. Nasıl bilmezsin? Herkes biliyor da sen bilmiyorsun ha? Bir şeyler yazdığını biliyorum ama neler yazdığını nereden bileyim? Hem bana ne bundan? Canı yazmak istemiş yazıyor, kimle karışır? Akdoğan bakışlı adam mermi gibi delici gözlerini yeni geye çevirerek şaşkınlık içinde yerinden fırladı. Kimle karışır da ne demek? Herkes her istediğini yazabilir miymiş yani? Bunu o mu soktu senin aklına? Kimse benim aklıma bir şey sokmuş değil. Akdoğan bakışlı adam onun cevabını hiç aldırmadı. İyice hırslanmıştı. Bak, işte düşman kışkırtması diye buna derler. Herkes aklına geleni yazarsa ne olur? Bunu düşündün mü hiç? Herkes aklına geleni yazacak ha? Sonu neye varır bunun? Bu yanlış fikirleri nereden aldın sen? Hayır dostum, hayır. Böyle şeylere izin verecek değiliz. Karşı devrime izin vermeyiz. Yedigey başına sağanak sağanak boşanan bu laf kalabalığı karşısında serseme dönmüştü. Yine de çevresinde hiçbir şeyin değişmemiş olmasına şaştı. Hiçbir şey olmamıştı sanki. Pencereden bakınca Taşkent treninin geçmekte olduğunu gördü ve bir an vagonların içini getirdi gözlerinin önüne. Vagonlarda oturan yolcular çay ya da vodka içiyor, aralarında konuşuyorlardı. Ama bunların hiçbiri küçük Boran istasyonunda o sırada bir adamın bir yerlerden çıkıp gelen Akdoğan bakışlı bir memurun karşısında ter döktüğünü bilmiyordu. Yüreğine sızan acılar içinde az daha dışarı fırlayıp o trenin ardından koşacak, kendini trene atacak, tren nereye giderse o da oraya gidecekti. Yeter ki o odadan çıksındı bir an önce. Akdoğan bakışlı adam sormaya devam etti. Ne dediğimi anlamaya başladın mı sen? Anlıyorum, anlıyorum ya. Öğrenmek istediğim bir şey var. Adam oğlu için anılarını yazıyor, cephede başına gelenleri, partizanlar arasında geçen yıllarını anlatıyor. Ne kötülük var bunda? Çocuklar için yazıyor ha? Kimi kandırıyor? Bacak kadar çocuklar için yazıyor ha? Bak arkadaş, tecrübeli düşman işte böyle çalışır. Çekilmiş ıssız bir köşeyi, almış kalem eline, gören gözleyen yok, yaz babam yaz. Yazma hoşuna gidiyordur herhalde. Düşüncelerini, kimseye anlatamadıklarını, çocukları büyüyünce okusunlar diye yazıyordur. Kötülük bunun neresinde? Akdoğan bakışlı adam suçlayıcı konuşmasına devam etti. Düşündüklerini mi yazıyor? Nedir düşündükleri? Ne demek düşündükleri yazıya dökmek? Tabii, düşüncelerini, kişisel fikirlerini yazıyor. Kendi kafasında geçenleri. Aslında yazdıkları hiç de onun kişisel fikirleri değil. Boş yere dememişler kalemin yazdığını nacak silemez diye. Herkes kendi fikrini yazacak olsa nasıl başa çıkarız? Yazdıklarına partizan defterleri adını vermiş. İkinci başlığı da Yugoslavya'da geçirdiğim geceler ve gündüzler adını taşıyor. Al bak, kendi gözlerinle gör. Böyle derken muşamba kaplı üç kalın defteri masanın üzerine fırlattı. Korkunç bir ihanet. Sen de tutmuş arkadaşını savunuyorsun. Ama maskesini indirdik onun. Ne maskesi? Ne buldunuz ki? Akdoğan bakışlı adam sandalyesinde geriye doğru kaykıldı. Fırlak gözleriyle Yedigey'e alaylı alaylı baktı. Zevkten dört köşe oluyor, sırıtıyordu. Bu bizim işimiz, ne bulduğumuzu biz biliriz. Sana rapor verecek değilim. Yedigey şaşıp kalmıştı. Dili dolana dolana, madem ki öyle... Akdoğan bakışlı adam onun sözünü kesti. Onun yazıları düpedüz halk düşmanlığı. Çok pahalıya mal olacak bunlar ona. Önündeki kağıda bir şeyler yazdıktan sonra yine başını kaldırdı. Ben de seni akıllı sanırdım. Bizden yana olduğunu düşünüyordum. Sen ki bir eski savaşçı ve şimdi örnek bir işçisin. Bu hainin maskesini düşürmek için bize yardım etmek senin de görevin. Yedigey suratını astı. Yavaş ama anlaşılır hiçbir şüpheye yer bırakmayan bir ses tonuyla ben hiçbir yazı imza atmam. Bunu başından söyleyeyim dedim. Akdoğan bakışlı adam ona öldürücü bir bakış fırlattı. Senin imzana hiç ihtiyacımız yok. Sen imzalamazsan bu iş bu kadarla biter mi sanıyorsun? Böyle düşünüyorsan çok yanılıyorsun. Senin imzan olmadan da ona haddini bildirecek kanıtlar var elimizde.